Ayrım 23. Samizdat Soner Yalçın. Sayfa 256. Salih Yaşar'ınkine, küçük Salih'inkine bakıldığında şu ortaya çıktı. 24 Nisan'da saat 16.32 ile 22.18 arası yok. 25 Nisan'da saat 15.34 ile 15.51 arası yok. 27 Nisan'da saat 15.10, 28 Nisan'da saat 11.32 ile 21.05 arası yok. 29 Nisan'da saat 21.07'de Süleyman Esen'le görüşmüş. Çünkü Süleyman orada değil. Bunu çeşitlendirmem çok mümkün. Avukat Zeynep Küçük tip kayıtlarından yola çıkarak çok detaylı bir araştırma yaptı. Duruşmada şöyle dedi. Yaptığım analizin sonucunu sizinle paylaşmak istiyorum. Burası bir yer. Burası bu telefonların orada bulunduğu sırada baz istasyon kayıtlarının listede çıkmadığı bir yer. Mahkeme Başkanı. Silinmiş mi? Yani baz istasyonsuz mu görüşüyorlar? Avukat Zeynep Küçük. Hayır, orada olanın baz istasyon kaydı yok. Yani kim oradaysa baz istasyon kaydı yok. Mahkeme Başkanı. Yani orada bazsız mı görüşülüyor? Yani orada dediğin yerde. Avukat Zeynep Küçük. Hayır, bazsız görüşülür mü? Mahkeme Başkanı. Bilmiyorum, silinmiş mi? Avukat Zeynep Küçük. Şimdi ben bunu mantıkla açıklamaya çalıştım. Yani ne olabilir? Böyle bir tesadüf olabilir mi? Bu bir tesadüf olabilir mi? Mahkeme Başkanı. O silinme nasıl olur avukat hanım? Onu da açıklar mısın? O silinme nasıl olur? Avukat Zeynep Küçük. Ben onu sayın mahkemeye soruyorum. Biz baz istasyonlarını aldık. Sayın mahkemenin de bunu çok daha önceden fark etmiş olması gerektiğini düşünüyorum. Çok kritik telefon görüşmelerinin baz istasyonları yok. Mesela Cumhuriyet'in bombalandığı günlerde 9 Mayıs tarihinde. Süleyman Esen'in telefonundan Osman Yıldırım'a yapılan 5 aramanın baz istasyonu yok. O sırada Alparslan'ınkiler de yok. Çünkü Alparslan'la Süleyman bir aradalar, yani oradalar. İddia makamı neden bu kayıtların üzerine gitmedi? Saldırıdan 1-2 saat sonra Muzaffer Tekin'i şüpheli olarak belirleyen polis neden bu araştırmayı yapmadı? Şeyh Salih Kunter dergahı dokunulmaz mıydı? Avukat Zeynep Küçük'ü dinlemeye devam edelim. Şimdi sorgulamadan gidiyorum. Alparslan Arslan bu bombaların Osman Yıldırım'a kendisi tarafından verildiğini, bombaları da kendisinin Süleyman Esen'den aldığını söylüyor. Böyle bir ilişki var bizim elimizde. Bir Süleyman Esen var, Alparslan Arslan var ve Osman Yıldırım var. Bunlardan yola çıkmamız gerek. Alparslan Arslan diyor ki bir gün önce verdim, ertesi gün atıldı. Osman Yıldırım da diyor ki ben aldığımın ertesi güne attırdım. Bomba 5 Mayıs'ta atıldı. Bu durumda bombaların teslim tarihi olan 4 Mayıs'a ilişkin baz istasyon kayıtlarını ve görüşme kayıtlarını sizinle paylaşmak istiyorum. Alparslan Arslan Osman Yıldırım'a bu bombaları 4 Mayıs 2006 tarihinde gerçekten 23.20 ile 23.38 saatleri civarında vermiş. Nereden anlıyoruz? Alparslan Arslan o sırada uzunca bir süre Ataşehir'den baz istasyonu sinyali veriyor. Sürekli Osman Yıldırım ile konuşuyor. Osman Yıldırım'ın da cep telefonu kayıtlarından Ataşehir'e geldiğini görüyoruz. 23.38'de Alparslan ve Osman Yıldırım Ataşehir'deler ve konuşuyorlar. Alparslan o sırada Osman'ı aldırıyor ve o irtibatı sağlıyorlar. Nasıl buluşacağız, nereye geleceğim, kim alacak? Alparslan bu bombaları Osman'a teslim ediyor ve o gün başka görüşmeleri olmuyor. Ertesi gün Alparslan sabah saat 9.30 gibi savcıların sorduğu o meşhur mesajları Osman Yıldırım'a atmaya başlıyor. Saat 9.49 itibariyle önce arıyor, sonra da 9.51-9.52, 9.58-9.59, 10.50-14.46'da mesajlar atıyor. O mesajların içeriği dosyada var. Ne diyor? Her şey tamam mı? İş halloldu mu? Şöyle oldu mu? Gece verdiği bombalar ile ilgili olarak. Çünkü Alparslan Arslan beyanında ben bombaların o gece atılmasını istiyordum diyor. Alparslan Arslan'ın sorgu zaptında bu var ve sabah kalkar kalkmaz Osman'ı arayıp mesajlaşmaya başlıyor. İş halloldu mu diye. Osman Yıldırım ne yapıyor? Hemen Erhan Timuroğlu'nu arıyor. Osman'ın cep telefonu kayıtlarından baktığımız zaman 5 Mayıs'ta çok yoğun bir şekilde Erhan ile görüştüğünü görüyoruz. Saat 12.17, 12.23 iki görüşme. Saat 15.38, 15.39, 15.42, 16.24 devam ediyor. Bu sırada da Alparslan ile görüşmeye devam ediyor. Bombanın atılmasını organize ediyor. Bütün diğer sanıkların beyanları ile aynen uyuşuyor bu. Her şey Ankara'daki Danıştay dosyasında anlatılan ve karar altına alınanlara aynen uygun gibidir. Orada sanıklar tarafından verilen beyanların aynısını telefon baz istasyonlarından izleyebiliyorsunuz. Ne zaman görüşmüşler, nerede buluşmuşlar, ne zaman yola çıkmışlar hepsini görüyorsunuz. Neye göre? İlk ifadelerine göre. Osman Yıldırım'ın da Danıştay dosyasında ilk verdiği ifadeye uygun olaylar. Ergenekon duruşmalarında Şeyh Salih Kunter'in dergahına ilişkin başka bilgiler de ortaya çıktı. Avukat Zeynep Küçük'ü dinlemeyi sürdürelim. Fethullah Gülen'in yeğeni. Kemalettin Gülen nerede? Emekli polis Hamza Öztürk kim? Alparslan Arslan bu bombaları Cumhuriyet'e atmadan önce Süleyman Esen, Küçük Salih Yaşar, Salih Kunter'in evinde bulunan ve yerine yetiştirdiği hoca ve Hamza Öztürk adına kayıtlı bir telefon ile çok yoğun şekilde görüşmüş. Hamza Öztürk adına kayıtlı telefonu ise kimin kullandığını bilmiyorum. Zabıtlara baktım. Alparslan Arslan'a Hamza Öztürk kimdir, bu telefon kime aittir diye sorulmamış. Bu Hamza Öztürk kim, kiminle görüşür? Ben bu sefer bunu araştırmaya başladım. Hamza Öztürk, Alparslan Arslan'ın kendisi tarafından atılan ve patlayan 3. bombadan sonra aradığı 2. kişi. Önce Şeyh Salih Kunter'i arıyor, kaçarken haber veriyor. Sonra Hamza Öztürk'ü arıyor. Ondan sonra Süleyman Esen'i arıyor. 3. bombayı attıktan sonra 3 telefon görüşmesi yapıyor ve sonra Gültepe'ye gidiyor. Ben Hamza Öztürk'ün kim olduğunu bilmediğim için kiminle görüştüğüne baktım. Hamza Öztürk'ün bu eylem itibariyle son 1,5 ayda en çok görüştüğü insan kim biliyor musunuz? Kemalettin Gülen. Kemalettin Gülen kimdir? Alparslan'ın beyanına göre Alparslan'ı çağırıp bürosunda Vakit gazetesinin işte o üyeler isimli kupürünü Alparslan Arslan'a veren kişidir. Peki Kemalettin Gülen bu sırada ne yapıyordur? Nerelerdedir? Kimleriyle görüşüyordur? Bilebiliyor muyuz? Maalesef bilemiyoruz. Çünkü bu dosyada Kemalettin Gülen'e ait bir tek baz istasyon kaydı bile yok. Hiç mi alakası yok Alparslan Arslan ile Kemalettin Gülen'in? Ben size söyleyeyim. Ayın 12'sinde Cumhuriyet'e atılan 3. bombadan bir gün sonra, yani 12 Mayıs'ta yaptıkları görüşmeler. Kemalettin Hamza, Alparslan Hamza, Alparslan Hamza, Hamza Alparslan, Alparslan Hamza, Hamza Alparslan, Hamza Alparslan, Süleyman Alparslan. Bir şey daha söyleyeceğim. Alparslan Arslan Danıştay'a gitti, Danıştay üyesini katletti. Bu katletmeden sonra Süleyman Esen'i ilk arayan kim? Hemen akabinde saat 10'u biraz geçe bu olaydan haber veren kim? Hamza Öztürk. Peki Hamza Öztürk Süleyman Esen'i aramadan önce kimi arıyor? Kemalettin Gülen'i. Önce Kemalettin Gülen'i arıyor. İş bitti. Sonra defalarca Süleyman Esen ile konuşuyor. Defalarca. Bakın 1 Nisan 2006 ile 28 Mayıs 2006 tarihleri arasında Kemalettin Gülen, Hamza Öztürk, Alparslan Arslan, Süleyman Esen, Küçük Salih dediğim hocamızın yetiştirmesi ve Salih Kunter kendi aralarında tam 145 görüşme yapıyorlar. Tam 145 görüşme. Burada bir hatırlatma yapayım. Alparslan Arslan veya adı geçen bu kişiler ile Ergenekon davasına Osman Yıldırım'ın beyanlarıyla sanık yapılan kişiler arasında bir tek telefon irtibatı yoktu. Baz istasyonlarının birlikte sinyal verdiği bir tek örnek yoktu. Aralarında bağlantı olduğunu gösteren bir tek kanıt yoktu. E'si yok. Avukat Zeynep Küçük'le devam edelim. Bir şey daha söyleyeceğim. Siz Alparslan'ın Danıştay saldırısı için yola çıkmadan önceki son gün nerede olduğunu, kimleriyle olduğunu iddianamede görebildiniz mi? Alparslan Danıştay için o cihada giderken kiminle görüştü, kiminle konuştu, nereden aldı o cesareti görebildiniz mi? Ben size söyleyeyim. Ayın 14'ü Alparslan Arslan, Süleyman Esen ve bizim küçük Salih'imiz Üsküdar Toygar Hamza'da buluştu. 14 Mayıs tarihi kritik tarih. Alparslan 15'inde yola çıkacak, hazırlık yapıyor. 14 Mayıs tarihinin telefon baz istasyon kayıtlarını incelediniz mi? Burada 14 Mayıs tarihli baz istasyon kayıtlarını inceleyen olduğunu zannetmiyorum. Ben size anlatayım. 14 Mayıs tarihinde Alparslan, Süleyman ve Küçük Salih bir aradalar. Buluşuyorlar. Telefonları Üsküdar Toygar Hamza'dan sinyal veriyor. İncelersiniz göreceksiniz. Önce Süleyman'la Küçük Salih buluşuyor. 16.55'te Küçük Salih'in telefonu buradan sinyal vermeye başlıyor. Sonra Alparslan'ı arıyorlar. En geç 17.17'de buluşmuş oluyorlar. Küçük Salih 16.55, Süleyman 16.54, 18.32, Alparslan 20.18, 20.40 arasında oradan mesaj veriyor. Ondan sonraları da yok. Süleyman, ben bir gün önce gördüm Alparslan'ı dedi ama ikisi de Küçük Salih'i söylemedi. Ne Alparslan ne Süleyman. Söylemezler çünkü oraya dokunamazlar. Salih Kunter'e, Küçük Salih'e, Hamza Öztürk'e, Kemalettin Gülen'e dokunulmasını istemiyorlar. Süleyman'ın, Alparslan'ın ve Küçük Salih'in ayın 17'sinden sonra bulundukları yerin belli bir saatten sonraki baz istasyon kayıtları yok. Gültepe'deler, Salih Kunter'in evindeler ve bu kayıtlar silinmiş, gönderilmemiş. Avukat Zeynep Küçük'ten bir an için sözü alıp bir hatırlatma daha yapayım. Alparslan Arslan mahkeme huzurunda, yani 117. celsede, Danıştay'a yapılan saldırıyla ilgili olarak Danıştay'ın başörtüsü kararını unuttuğunu ve daha sonra nasıl hatırlatıldığını şöyle anlattı.
Hiç aklımda yok yani böyle bir şey. Öyle bir yerde söylendi ki bu bana, daha sonra infilak ettim yani ben. Anlatabildim mi? Ama öyle bir yerde söylendi bana, ben infilak ettim. Bu böyle bir şey olamaz yani. Örtüyü kimse yasaklayamaz yani, anlatabildim mi? Mustafa Birden'in evine gidebilirim. Danıştay'ı çok rahat vururum, eminim yani.
Tutuklu sanıklar tarafından tanık olarak mahkemeye çağrılan Şeyh Salih Kunter duruşmada siyasal tavrını saklamadı. Cumhuriyet gazetesinin kafir gazete olduğunu, Danıştay'ın kararının Allah'a iftira olduğunu söyledi. Bu açıklamayı Alparslan Arslan'ın infilak ettim dediği ruh iklimi anlaşılsın diye yapıyorum. Alparslan Arslan'ı infilak ettiren kimdi? Kimden etkilendi? Şeyh Kunter'in dergahında neler yaşandı? Tekrar avukat Zeynep Küçük'e dönelim. Peki bu işin arkasında bir azmettirici var mı? Soruyorum, var mı? Ben merak ediyorum. Şuradan hareketle söylüyorum. Bu işin arkasında bir azmettirici varsa ben hakim kürsüsüne otursam ne yaparım? Bu Alparslan Arslan'ı azmettiren adam kim olabilir diye açarım dosyaları. Ondan 1-2 ay öncesinden itibaren kimleriyle bir araya gelmiş, kimleriyle konuşmuş, nerelerde buluşmuş. Öyle ya, varsa bir azmettirici buradan çıkacak. Ben bir ay öncesinden baktım. Benim asistanım yok, naip hakimim yok, 10 tane kalem memurum yok. Ben yalnız başıma bakıyorum, öyle bir imkanım yok. Hatta benim imkanım olsa bir sene öncesinden bakardım. Peki bu Kemalettin Gülen bu işin neresinde bakabilir miyiz biz bu dosyadan? Vakit gazetesinin kupürünü bürosunda Alparslan Arslan'a veren, Alparslan Arslan'ın ilk aradığı adamın en çok görüştüğü kişi olan ve Alparslan Arslan'ın da sık sık görüştüğü Kemalettin Gülen bu işin neresinde? Bunu nereden anlarız? Siz nereden anlarsınız? Baz istasyonlarından. Var mı? Var mı dosyada, biliyor musunuz?
Yok, ben de öğrenemedim. Kemalettin Gülen nerede? Saklı, karıştırılmıyor, oraya çomak sokamıyoruz, araştıramıyoruz.
Bu işin göbeğinde bütün kritik telefonlarda ya öncesinde ya sonrasında Küçük Salih, Yaşar aramış. Ya da arada ya Alparslan aramış ya Süleyman Esen aramış. Birbirlerine dönmüşler, sürekli telefonlaşmışlar. Öyle bir trafik kurmuşlar ki kendi aralarında bu işin göbeğindeler.
Ben şimdi soruyorum, Süleyman Esen bu işin neresinde?
Süleyman Esen dışında Muzaffer Tekin içinde. O tutuklu. Süleyman Esen tutuksuz. Saldınız. Süleyman Esen'in sorgusunu yapmadan saldınız. Bu baz istasyonlarına bakmadan saldınız. Süleyman'ın kiminle, ne zaman, nerede telefonla konuştuğunu bilmeden saldınız. Alparslan'la nasıl kol kola girdiğini anlamadan saldınız. Hepsi bu dosyadan çok rahat çıkıyor. Sizce şu anda Süleyman mı şüpheli, Muzaffer Tekin mi şüpheli? Muzaffer Tekin kaç kere konuşmuş Alparslan Arslan'la? Veli Küçük kaç kere konuşmuş? Bombaları verdiği iddia edilen Oktay Yıldırım kaç kere konuşmuş? Bombaların atıldığı günlerde o yoğun telefon görüşmesini kim yapmış? Muzaffer Tekin mi yapmış? Süleyman Esen mi yapmış? Ama o dışarıda, bu sanıklar içeride. Size soruyorum, Alparslan Arslan Cumhuriyet Gazetesi'ne attığı üçüncü bombadan sonra ilk Salih Kunter'i arıyor. İkinci olarak Veli Küçük'ü arasaydı tavrınız ne olurdu? İkinci olarak Süleyman'ı aradı. Süleyman Esen serbest. Veli Küçük serbest olabilir miydi? Süleyman'ı serbest bıraktınız.
Ergenekon, 141-144. Celse Zabıtları.
Evet, Ergenekon soruşturmasına savcılar bazı sanıklarla ilgili derin araştırmalar yapıp küçük bir delili bile çok önemserken diğer şüpheliler için neden ayrıntılı araştırma yapmamışlardı? Bazı bilgiler daha vermeliyim. Ne yazık ki olay bu boyutuyla ele alınmadı. Tarih 19 Ekim 2009, Celse No. 116. Avukat Vural Ergül söz istedi, verildi. Efendim, ben de Alparslan Arslan'a sorular soracağım. Emniyet kartına ilişkin sorum olacak. Alparslan, emniyetten sana verildiğini düşündüğümüz... Sanık Arslan, otoparkla. Avukat Ergül, otopark onu açıklar mısın? Sanık Arslan, açıklanacak bir şey yok. Emniyetçi arkadaştan aldım, yani hepsi o. Mahkeme başkanı, kim o? Sanık Arslan, ismini söylemeye gerek yok ki başkanım. Avukat Ergül, şubesini söyle. Sanık Arslan, şube Fenerbahçe Basketbol Şubesi, ne diyebilirim size? Önünde duran, nöbet tutan bir gariban. Mahkeme başkanı, Alparslan'la bak onunla ilgili. Onunla ilgili bulunan kartla ilgili emniyete yazı yazdık. Bu kart bize ait değil diye cevap geldi. Sanık Arslan, sahte o zaman başkan bey, ne diyeyim yani? Mahkeme başkanı, işte kim? O kim? İşte sana o sahte belgeyi veren kim? Sanık Arslan, o sahteyse ben düzenledim o zaman. Mahkeme başkanı, efendim? Sanık Arslan, ben düzenledim. Yapacak bir şeyim yok yani. Kayda böyle geçsin. Mahkeme başkanı, şimdi demin başka söyledin, şimdi ben düzenledim diyorsun. Sanık Arslan, şimdi bu bana veren şahıs. Mahkeme başkanı, ha şimdi sen polisten aldın ama polisin ismini mi söylemek istemiyorsun? Sanık Arslan, ya söylememek daha güzel olur. Mahkeme başkanı, peki. Avukat Ergül, Alparslan, Allah'ın aslanları adında bir örgütlenmeden bahsediyorsun ve şeriat istediğini söylüyorsun zaman zaman ifadelerinde. Bu Allah'ın aslanları örgütlenmesinden bahseder misin? Sanık Arslan, ya ben Allah'ın aslanı olmak istemiyorum diyenden ben endişe duyarım yani. Allah'ın köpeğiyim, Allah'ın itiyim, Allah'ın piçiyim, Allah'ın götüyüm yani, anlatabildim mi? Allah'ın yarattığı bokum. Buna saygı duyarım, başka da bir şey demem kendine. İyi bak sağlığına, sıhhatine dikkat et, maneviyatına dikkat et. Allah senin sahibin, onu konuşmayın. Onu konuşulacak burası değil. Ya git Allah'a dua et yani, anlatabildim mi? Başka şeylerle uğraş. Avukat Ergül, Alparslan, Fethullah Gülen cemaatine ilişkin. Sanık Arslan, çok sevdiğim insanlar. Avukat Ergül, Alparslan, iraden dışında sana hipnoz uygulanmış olabilir mi acaba? Sanık Arslan, ya iradem dışında bana hipnoz uygulanmış, büyü denen bir gerçeklik olduğunu biliyorum yani. Dipnot, Şeyh Salih Kunter'in halefi Salih Yaşar çevresinde nefesi kuvvetli diye biliniyordu. Büyü, nazar bozduğu söyleniyordu. İnsanların içinden cin çıkardığı iddia ediliyordu. Danıştay saldırısından önce Alparslan Arslan'a cin çıkarma seansı yaptığı belirtilmişti. Salih Yaşar tanık olarak dinlendiği duruşmada bunları reddetti. 6 Aralık 2010. Alparslan Arslan, Süleyman Esen, Fikri Cora, Fethullah Kaya, Teoman Ekşioğlu, Recep Özkan, Kemalettin Gülen, Orhan Kadı, bunların hepsi okul arkadaşı ve hepsi Salih Kunter'in müridiydi. Bir ortak noktaları ise cinlerin kendilerine musallat olmaları. Salih Kunter ve Salih Yaşar'ın ortak noktası ise cinci hoca olmaları, yani cin çıkarıyorlardı. Zaten Salih Kunter duruşmada muska yazdığını, çünkü cinlerin insanlara bazı suçları işletebileceğini söyledi. 23 Ağustos 2010. Alparslan Arslan 6-7 aydır evine sohbete geldiğini belirtti. Salih Kunter'in evinde Alparslan Arslan'a cin seansı yapıldı. Birkaç kişi Alparslan Arslan'ın üzerine binerek cini çıkarmaya çalıştı. Ve bu sırada Salih Yaşar Kur'an-ı Kerim okuyordu, giderek artan bir tempoda. Avukat Vural Ergül, açıklar mısın onu, ona ilişkin düşüncelerini, görüşlerini? Sanık Alparslan Arslan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu'na bunu sormak lazım da ama tam bilmiyorum yani, anlatabildim mi? Büyü de takdire bakar yani, takdir neyse o, anlatabildim mi? Yaratılış denen bir şey var, yağmur yağıyor, yağmur yağıyorsa toprak var. Mahkeme Başkanı, evet, başka var mı? Avukat Vural Ergül, var efendim, devam ediyorum. Fethullah Gülen'den özür dilediğini söylüyorsun bir kendisinden. Alparslan Arslan, içimden geldi, özür diledim ya. Samimi söylüyorum, şey değil bakın. Doğu Perinçek'le ilgili ben ifade verdim. Önce sevmiyorum, etmiyorum falan. Ya ben bu adamı seviyorum yani, anlatabiliyor muyum? Kendisi de burada. Yani bu tür şeyleri, yani düzeltmeye çalıştığım şeyler oldu kafamda. Avukat Vural Ergül, neydi düzeltmeye çalıştığın o aksaklık?
Alparslan Arslan, arkadaş içimden geldi, Fethullah Gülen'den özür diledim. Ya aleyhinde bir şey mi söylemiştim ya da duydum, tepki mi vermedim? Bununla alakalı bir şey vardı yani, anlatabildim mi? Ama ben Fethullah Gülen'i seviyorum. Yani cemaatini de seviyorum. Yapılanmasını da seviyorum. Hepsi bu kadar.
Avukat Ergül, nedir Kemalettin Gülen'le olan münasebetiniz?
Sanık Arslan, Kemalettin Gülen aynı okulda okuduğum arkadaşlarımdan biri, sevdiğim insanlardan biri. Fethullah Gülen'in yeğeni olarak biliyorum ben kendisini, Erzurumlu. Hepsi bu vesilelerle işte bu olaylarda ismi geçti kendisinin.
Avukat Ergül, Kemalettin Gülen seni kendi arkadaşlık çevresiyle de tanıştırmış mıydı?
Sanık Arslan, evet.
Avukat Ergül, o suretle mi cemaatle bir takım ilişkiler kurdun?
Sanık Arslan, ben üniversiteye başlamadan evvel ilişkiliydim zaten cemaatle ya.
Avukat Ergül, Fethullah Gülen cemaatiyle.
Sanık Arslan, evet, evet, evet.
Avukat Ergül, Işık Evlerine ilişkin bir bilgin var mı?
Sanık Arslan, Işık Yayın Evi mi?
Avukat Ergül, Işık Evleri, cemaat evleri.
Sanık Arslan, cemaatin evlerinde benim kalmışlığım da var, gidip gelmişliğim de.
Avukat Ergül, kimlerdi o cemaatte tanıdığın arkadaşların?
Sanık Arslan, üniversiteli gençler, liseli gençler, lise talebi, ne bileyim yani böyle.
Avukat Ergül, aralarında hala savcılık yapan tanıdığın isimler var mı?
Sanık Arslan, ya Türk milletinin değişik ekonomik, sosyal, siyasal mertebelerinde, katmanlarında yaşayan insanların mensup olduğu bir cemaat, anlatabildim mi? Bu yani tanıdıklarımız vardır yani. Bir çay içmişim, çorba içmişim, dua etmişim, dualarını almışım, hepsi bu.
Aynı konu 20 Ekim 2011 tarihli bir sonraki duruşmanın da konusuydu. Üye hakim Hasan Hüseyin Özes'e, Kemalettin Gülen'i nereden tanıyordunuz, ne zamandan beri tanıyorsunuz?
Sanık Arslan, üniversiteden, ülkücü bu çocuk. Kemalettin Gülen bildiğim kadarıyla Fethullah Gülen'in yeğeni, bildiğim kadarıyla. Ha, DNA tespiti adli tıpta yapılır mı, yapılmaz mı? Bilemem de ikisinin de soyadı Gülen, tipleri falan aynı yani. Gençliğinin fotoğrafını gördüm ben Fethullah Gülen'in. Fotokopi bunlar. Bakın bıyık ince. Bıyık bıraksa o Fethullah Gülen dersiniz. Yani Kemalettin Gülen, anlatabildim mi? Böyle bir çocuk, iyi bir insan. Ülkücü, nurcu, cemaatçi, Müslüman, abdestli, namazlı bir çocuk yani.
Hakim Özes'e, bu Kemalettin Gülen size herhangi bir telkin ve tavsiyede bulundu mu? Bu Cumhuriyet Gazetesi bombalanması veya Danıştay baskınının yapılması konusunda.
Sanık Arslan, ya Kemalettin Gülen'in Mustafa Birden'i telefonla arayıp küfretmesi benim çok hoşuma gitti. Yaşam gayeleri, yani yaşam kaynaklarımdan biridir yani. Sorumluluk sahibi, anlatabildim mi? Sorumluluk sahibi.
Hakim Özes'e, yani size özel olarak bir şey söylemedi mi? Söyledi mi bu konularda?
Sanık Arslan, ya böyle bir şey, aradım bu sorumluluk sahibi bir Müslümanın, iyi bir gencin, uçkun, bıçkın bir Müslümanın, anlatabildim mi? Bıçkın, sokakçı bir Müslümanın tavrıdır ve benim çok hoşuma gitti. Benim yaşam pınarlarımdan biridir. Su içerim ben buradan. Yani çişini içerim ben bu çocuğun.
Hakim Özes'e, Kemalettin Gülen'le devamlı görüşüyor muydunuz? Aradaki samimiyet nedir?
Sanık Arslan, yok yok yok, sadece sahip çıkma boyutunda görüşüyorum ben. Başka görüşmem yani.
Hakim Özes'e, yani Kemalettin Gülen bana geldi dediniz.
Sanık Arslan, Kemalettin Gülen'e gittim. Kemalettin Gülen'le bunu çıkarmaya başladık biz. Aradık telekom, melakom, hepsini çıkardı. Kemalettin Gülen'le Mustafa Birden'in adresini, ev telefonunu Kemalettin Gülen'le birlikte aldık biz. Kemalettin Gülen'in Üsküdar'da çalıştığı ofiste aldım ben. Ama Kemalettin Gülen'in bu olaydan haberi yok yani. Hal denilen bir şey varsa kendisine sormak lazım. Yalnız bana dedi ki, böyle böyle küfrettim dedi ağabey. Benim çok hoşuma gitti. Genç, bıçkın bir çocuk, örtüye sahiplenmiş, sorumluluk duymuş ya.
Hakim Özes'e, yani Kemalettin Gülen size Mustafa Birden'in telefon numarası ve adresini mi verdi?
Sanık Arslan, evet, evet, evet.
Hakim Özes'e, siz mi istediniz, o mu verdi?
Sanık Arslan, ya ben almaya gittim zaten yani.
Hakim Özes'e, nereye gittiniz?
Sanık Arslan, ofise, onun çalıştığı ofise gittim.
Hakim Özes'e, niçin verdi böyle bir adresi ve telefonu?
Sanık Arslan, ben istedim.
Hakim Özes'e, bahsettiniz mi gerçekleştireceğiniz planlardan?
Sanık Arslan, yok yok, ben konuşmam bu tür şeyleri.
Hakim Özes'e, sormadı mı niçin istiyorsunuz diye?
Sanık Arslan, ya lazım, ben de telefon edeceğim, mektup yazacağım, işte kargo göndereceğim yani. Hal ile anlarsa kendisine sormak lazım da. Kargo yani ya. Vuracağım bu adamı belli yani. Mustafa Birden'i vuracağım yani, anlatabildim mi? Takdir böyle, başka bir şey diyemem yani.
Hakim Özese ne zaman vermişti?
Sanık Arslan. Ya akşam gittik, çay içtik, sohbet ettik.
Hakim Özese tarih olarak söyleyebilir misiniz?
Sanık Arslan. Hatırlamıyorum Yargıç Bey, hatırlamıyorum.
Hakim Özese. Ya bu Danıştay saldırısından ne kadar önce?
Sanık Arslan. Bir hafta falan olabilir yani, bir hafta.
Hakim Özese. Bu işte o üyeler başlıklı Vakit Gazetesi 13 Şubat 2006 tarihinde yayınlanmış.
Sanık Arslan. Vallahi hatırla.
Hakim Özese. Kemalettin Gülen'in bahsettiği haber bu mu?
Sanık Arslan. Bu değil. Bakayım yani, bu olabilir. Olabilir. Evet bu.
Mahkeme Başkanı. Başka yok zaten. 2-3 kelime anlaşılamıyor. Hakim Özese. Kemalettin Gülen dışında başka Fethullah Gülen cemaatinden tanıdığınız var mı?
Sanık Arslan. Ya ben üniversite hazırlık kursunu ondan sonra Kovancılar'da yaşadım. Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 10 yıl yaşadım ben. Yani çocukluk ve ilk gençlik dönemi, ilk gençlik dönemim, çocukluk ve ilk gençlik dönemim Kovancılar ilçesinde oldu. Orada ben bunlarla haşır neşirdim yani. Arkadaşlarımı buraya götürürdüm ben. Gece giderdik işte, ders çalışma bahanesiyle kendimizi atardık, namaz kılardık, film izlerdik, Hoca Efendi'nin kasetlerini izlerdik, yalandan ağlardık. Ama Müslümanız yani, seviyoruz çünkü, anlatabildim mi? Böyle şeylerdi yani, gerçek.
Hakim Özese, isimlerini verebilir misiniz?
Sanık Arslan. Arkadaşların mı? Kovancılardakilerin mi? Yoksa hepsininki mi?
Hakim Özese, tanıdıklarınızın.
Sanık Arslan. Ya var, gerek yok, çok insan var yani. Yani ismi isim sayarım, burada da 10 tane sayarım, hatırlamam lazım.
23. ayrımın sonu. Sayfa 267.